Ayrım 2, Kurt Tezgahı, Ken Follett, sayfa 19. Lydia her zaman çay içilen altıgen salondan çıkıp büyük ve küçük holleri geçerek çiçek odasına girdi. Aynı anda yeni bahçıvanlardan adını bilmediği bir genç, kolunun altında pembe sarı lalelerle odanın bahçe kapısında beliriverdi. Lydia'nın İngiltere'de ve özellikle Walden malikanesinde en hoşuna giden şey çiçek bolluğuydu. Kışın bile seralarda yetiştiriliyor, sabah akşam taze çiçeksiz kalmıyordu. Bahçıvan elini şapkasına götürerek Lydia'yı selamladı. Çiçek odası bahçenin bir bölümü kabul edildiğinden kendisine bir şey söylenmedikçe şapka çıkarması gerekmiyordu. Getirdiği çiçekleri mermer bir masanın üzerine bırakıp odadan çıktı. Lydia bir koltuğa oturup serin ve hoş kokulu havayı içine çekti. Sinirlerini yatıştırmak istediğinde bu odaya sığınırdı. Az önce St. Petersburg'u anımsatan konuşma da içini sıkmıştı. Alexey Andreyevich düğünündeki haliyle güzel bir çocuk olarak gözlerinin önüne geldi. Ama o gün yaşamının belki de en mutsuz günüydü. Çiçek odasını özel tapınak gibi kullanması kendine de tuhaf geliyordu. Bu evin her amaç için ayrı bir odası vardı zaten. Kahvaltılar, öğlen yemekleri, çaylar ve akşam yemekleri için ayrı, bilardo için, silahlar için, çamaşır yıkamak, ütü yapmak, reçel hazırlamak, gümüşleri parlatmak, avlanan kuşları asmak, şarap saklamak, giysileri fırçalamak. Tümü için ayrı bir oda bulunurdu. Lydia'nın kendi dairesinde bir yatak odası, soyunma odası ve bir oturma odası vardı. Ama yine de başını dinlemek istediği zamanlar buraya gelir, sert iskemleye oturup kaba yapılı taş lavaboya ve mermer masanın demir döküm ayaklarına bakardı. Kocasının da kendine özgü bir tapınağı olduğunu fark etmişti. Stephen huzurunu kaçıracak bir şey oldu mu silah odasına gidip avcılık hakkında kitaplara verirdi kendini. Demek Alex Londra'ya gelip mevsim boyu konuğu olacaktı. Memleketten söz edecekler, kardan, baleden ve bombalardan konuşacaklardı. Alex'i görünce Lydia hemen bir başka Rus gencini anımsayacaktı, evlenemediği adamı. Bu adamı son gördüğünden bu yana 19 yıl oluyordu. Ama St. Petersburg'un adı bile geçse hemen aklına o geliyor, her yanının tatlı tatlı ürperdiğini fark ediyordu. O zaman her ikisi de 19 yaşındaydılar. Sevgilisi uzun siyah saçlı, yüzü kurtu andıran, gözleri delercesine bakan beş parasız bir öğrenciydi. Sopa gibi incecik derisi beyaz, gövdesindeki tüyler yumuşaktı. Elleri çok, çok hünerliydi. Lydia kızardığını fark etti. St. Petersburg'daki gencin vücudunu düşünmekten çok kendi aklından geçenler utandırmıştı onu. Kendi kendine ihanet ettirici şeyler de aklından geçenler, zevkten çıldırtan, utanç verici çığlıklar attıran şeylerdi. Ne kadar yaramazmışım diye düşündü ama hala öyleyim galiba, çünkü o anları yeniden yaşamak istiyorum. Aklına kocası geldi ve birden suçluluk duygusuna kapıldı. Zaten kocasını her düşünüşünde bu duyguya kapılırdı. Evlenirken hiç sevgi duymamıştı ama şimdi seviyordu onu. Stephen iyi yürekliydi, güçlü bir iradesi vardı ve onu taparcasına sevmekteydi. Sevgisi sürekliydi, sevecendi ama bir zamanlar Lydia'nın tatmış olduğu o tüketici ihtirastan fena halde yoksundu. Ne mutlu olmalı diye düşündü Lydia kocası için. Çünkü aşkın nedenli hoyrat ve doyumsuz olabileceğini bilmiyor. Ben de artık sevginin böylesi için yanıp tutuşmuyorum dedi kendi kendine. Onsuz yaşamayı öğrendim artık. Her geçen yıl daha kolay oldu. Öyle de olması gerekir. Neredeyse 40 yaşıma gireceğim. Arkadaşlarından bazıları hala böyle eğilimler duyarak kaçamak yapıyorlardı. Bu kaçamakları Lydia'ya anlatmıyorlardı. Çünkü hoş karşılamadığının farkındaydılar. Fakat işittiği dedikodulara bakılırsa sayfiye evlerinde verilen partiler sırasında bir hayli zina oluyordu işte. Bir keresinde Lady Girard ilk kez parti veren bir ev sahibesine öğüt verir gibi lütfedip şöyle demişti. ''Tatlım, eğer Viscontes ile Charlie Scott'u aynı zamanda ağırlayacaksan ne yap yap onları bitişik odalara yerleştir.'' Lydia da onlara evin iki ayrı ucundaki odaları vermişti. Bunun üzerine Viscount ile bir daha Malden malikanesine gelmemişti. Bütün bu ahlak çöküşü için herkes eski kralı suçlamaktaydı ama Lydia buna inanmıyordu. Evet, ölen kral Yahudileri ve şarkıcıları bağrına basmış, onlarla dost olmuştu. Ama bu onu ahlaksız yapmazdı ki. Adam biri Galler prensi iken diğeri ise Kral 7. Edward olarak iki kez Walden malikanesinde konuk olmuş, her ikisinde de kusursuz davranmıştı. Acaba yeni kral da böyle bir ziyaret yapar mı diye düşündü Lydia. Evinde bir kral ağırlamak az telaş ve yorgunluk değildi doğrusu. Ama evi pırıl pırıl yapmak, akla gelmedik yemekler hazırlamak ve salt bir hafta sonu için en azından bir düzine giysi satın almanın heyecanı da bir başka olurdu. Üstelik eğer bu kral onları ziyaret edecek olursa, Waldenlara ayrıcalıklı kapıyı kullanma hakkını bile verebilir. Büyük törenler olduğunda Buckingham Sarayı'na bahçe kapısından girmelerini sağlar, onları diğer giriş kapısında 200 arabayla birlikte kuyruğa girmekten kurtarmış olurdu. Lydia'nın aklı o hafta sonu evinde bulunan konuklarına gitti. George Stephen'ın büyük kardeşiydi, o da kocası gibi sevimli fakat onun ciddiyetinden yoksundu. George'un kızı Belinda 18 yaşındaydı. Kendi kızı Charlotte gibi. Her ikisi de bu yıl saraya takdim edileceklerdi. Belinda'nın annesi birkaç yıl önce ölmüş, George biraz da acele ederek hemen evlenmişti. İkinci eşi Clarissa kendinden bir aylık genç ve canlı bir kadındı. George'a ikiz erkek çocuk doğurmuştu. Stephen ölünce Walden malikanesi ikizlerden birine kalacaktı. Tabii eğer Lydia bundan sonra bir erkek çocuk dünyaya getirmezse. Pekala olabilir diye düşündü Lydia. Hiç de olanaksız görünmüyordu. Ama bir türlü de olmuyordu işte. Akşam yemeği için hazırlanma zamanı geliyordu. Bir iç çekti. Toplanmamış sarı saçları ve öğleden sonra giysisi içinde son derece rahattı. Ama şimdi çıkıp korse giymek, saçlarını hizmetçisine yaptırarak tepesinde toplatmak zorundaydı. Söylenenlere bakılırsa genç kadınlar korseyi hepten kaldırıyorlardı. Tabii dedi Lydia, eğer bedenin doğal olarak 8 biçimindeyse neden olmasın? Ama kendi bedeni iri olması gereken yerlerde ufak kalmıştı. Kalkıp çiçek odasından çıktı. Genç bahçıvan bir gün ağacının altında dikilmiş hizmetçi kızlardan biriyle konuşmaktaydı. Lydia hizmetçi kızı hemen tanıdı. Adı Anne'ydi. Güzelce, civelek, kafası boş, ağzı kulaklarında bir kızdı. Elleri önlüğünün ceplerinde, yüzünü güneşe çevirmiş, bahçıvanın anlattığı bir şeye kıkır kıkır gülüyordu. İşte hiçbir zaman korse gereksinmeyecek bir kız diye geçirdiği içinden Lydia. Dadı izinli olduğu için şu saatte Charlotte ve Belinda'ya annenin göz kulak olması gerekiyordu. Lydia sertçe seslendi. ''Annie, kızlar nerede?'' Annie'nin gülüşü birden uçuverdi, hemen diz bükerek kontesi selamladı. ''Hiçbir yerde bulamadım hanımefendi.'' Bahçıvan boynunu büküp uzaklaştı. ''Hiç de arıyor gibi değilsin.'' dedi Lydia. ''Git haydi.'' ''Baş üstüne hanımefendi.'' Annie evin arkasına koşa koşa giderken Lydia içini çekti. Kızlar orada olamazlardı. Ama Annie'yi çağırıp bir kez daha azarlamak da gelmedi içinden. Bahçede yürümeye başladı. Aklına iyi şeyler getirip St. Petersburg'u belleğinin derinliklerine itmek istiyordu. Stephen'ın babası 7. Kont Walden parkın batı yanına rhododendron ve açalya ektirmişti. Stephen'la tanışmadan kısa bir süre önce öldüğünden Lydia kayınbabasıyla hiç karşılaşmamıştı. Ama işittiği kadarıyla Victoria döneminin büyük adamlarından biriydi. Yine onun zamanında dikilen çalılıklar iyice büyümüş, bahçeyi renk cümbüşüne döndürmüştü. Evin bir yağlı boya resmini yaptırmalı diye düşündü Lydia. Son yapılan resim parkın gelişmiş durumunu göstermiyordu. Bulunduğu yerden Walden malikanesine bir baktı. Güney cephesinin gri duvarı ikindi güneşinde çok güzel ve saygın görünüyordu. Tam ortasında güney kapısı vardı. Daha ötede doğu yanında resim odası ve bir dizi yemek odasıyla arkada mutfaklar, kilerler, çamaşırhaneler en uçtaki ahırlara dek uzanıp gitmekteydi. Lydia'ya yakın olan cephede ise sabah odası, altıgen salon, köşede kütüphane, köşeyi döndükten sonra batı cephesinde bilardo odası, silah odası, Lydia'nın pek sevdiği çiçek odası, pro içme odası ve yazıhane vardı. Birinci kattaki ailenin yatak odaları çoğunlukla güney yanındaydı. Belli başlı konuk odaları batı, hizmetçilerin odaları ise gözden uzak kuzeydoğu yanındaydı. Birinci katın üstünde düzensiz biçimde yükselen irili ufaklı kuleler ve tavan araları vardı. Bütün dış duvarlar Victoria Rococo biçiminin en güzel örneklerini veren kabartma ve heykelciklerle süslüydü. Lydia bu eve aşıktı. Eski aristokratların birçoğu gibi Stefan'ın da bakım zorluğu yüzünden malikaneyi kapatmadığına şükrediyordu. Bahçenin karşısındaki çalıların arasından Charlotte ve Belinda'nın çıktıklarını gördü. Tabii Annie onları hala bulamamıştı. Kızların ikisi de geniş kenarlı şapkalar, yazlık giysiler, siyah okul çoraplarıyla ökçesiz siyah ayakkabılar giymişlerdi. Charlotte bu mevsim saraya takdim edileceğinden ara sıra saçlarını toplamasına ve akşam yemeği için süslenmesine izin veriliyordu. Ama Lydia çoğu zaman kızını çocuk gibi görüp öyle davranıyordu. Lydia çocukların fazla hızlı büyümelerini doğru bulmazdı. Kızlar aralarında derin bir konuşmaya dalmışlardı. Neydi acaba konuştukları? 18 yaşındayken aklından neler geçerdi diye sordu kendi kendine. Sonra da gözlerinin önüne yumuşak tüyleri ve hünerli elleriyle St. Petersburg'daki genç adam canlanıverdi yine. ''Tanrım ne olur bu sır hep bende kalsın.'' diye yalvardı içinden. ''Sarıya takdim edildikten sonra değişir miyiz dersin?'' diye sordu Belinda. Charlotte bu konuyu daha önce de düşünmüştü. ''Ben değişmem. Ama artık büyümüş olacağız. Bir sürü partiye, baloya, pikniğe gitmenin insanı nasıl büyüteceğini anlamıyorum. Korse giymemiz gerekecek.'' Charlotte kıkırdadı. ''Sen hiç giydin mi?'' ''Hayır, ya sen?'' ''Geçen hafta benimkini denedim.'' ''Nasıl oluyor?'' ''Felaket, doğru dürüst yürüyemiyor insan.'' ''Üzerinde nasıl durdu?'' Charlotte elleriyle göğüslerinin kocaman olduğunu anlatmaya çalıştı. Bunun üzerine iki kız da katıla katıla gülmeye başladılar. Charlotte o anda beliriveren annesini görünce azar işitecekmiş gibi yüzü asıldı. Fakat annesinin aklı başka yerdeydi. Dalgın dalgın gülümseyip yoluna devam etti. ''Belinda ama çok eğleneceğiz.'' dedi. ''Mevsim başlayınca mı?'' ''Herhalde.'' dedi Charlotte pek inanmadan. ''Ama bütün bunların ne gereği var anlamıyorum.'' ''Uygun bir gençle karşılaşmak için tabii.'' ''Koca bulmak için demek istiyorsun.'' Bahçenin ortasındaki büyük meşe ağacına gelmişlerdi. Belinda kendini ağacın altındaki koltuğa bıraktı, biraz somurtur gibi olmuştu. ''Bütün bu takdim edilme işini falan budalaca buluyorsun değil mi?'' Charlotte kuzeninin yanına oturup eve dek uzanan halı gibi çim örtüsüne baktı. Malikanenin pencereleri öğleden sonra güneşiyle parlıyordu. ''Beni çileden çıkaran bu kadar çok bekletilmek.'' dedi. ''Bir an önce balolara gideyim, erkeklerle tanışayım diye deli olmuyorum. Bunları hiç yapmasam da aldırmam. Ama hala çocukmuşum gibi davranmaları hiç hoşuma gitmiyor. Yemekleri Maria ile yemekten nefret ediyorum. Öyle bilgisiz ki ya da mahsus yapıyor. Yemek salonunda hiç olmasa aklı başında bir iki konuşma olur. Babam ilginç şeyler anlatır.'' ''Canım sıkıldığı zaman Maria iskambil oynamayı öneriyor. Artık bir şey oynamak istemiyorum. Bütün ömrüm oynamakla geçti.'' Charlotte buruk buruk iç çekti. Konuştukça öfkesi artıyordu. Dönüp kırmızı kıvırcık saçları ve çilli yüzüyle kendisini dinleyen Belinda'ya baktı. Charlotte'un oval bir yüzü, dikkati çeken düzgün bir burnu, sağlam bir çene yapısıyla gür siyah saçları vardı. ''Şen şakrak Belinda'' diye geçirdiği içinden. Böyle şeyler kuzenini rahatsız etmiyordu. Çünkü o hiçbir şeyin üzerinde durmazdı. Charlotte Belinda'nın kolunu tuttu. Bağışla, bu denli alevleneceğimi bilmiyordum. Ziyanı yok. Belinda gülümsedi. Değiştiremeyeceğin şeyler için üzülüp durursun hep. İlle de Eton'a gideceğim diye tutturduğun zamanı anımsıyor musun? Dipnot Eton, İngiltere'nin en köklü ve yalnız erkek öğrenci alan özel okulu. İnanmam. Hem de nasıl? Ortalığı birbirine katmıştın. Babam eğitimini Eton'da yapmış, ben neden yapmayacakmışım diye tutturuyordun. Charlotte bu olayı pek anımsayamıyordu ama 10 yaşındayken gösterdiği tepkiler bundan farklı olmazdı doğrusu. Peki ama bütün bunlar hep böyle mi olmak zorunda sence? Saraya takdim edileceksin, mevsim boyunca Londra'da partilere gideceksin, sonra nişanlanacak, evlenecek. Skandal yaratıp Rodezia'ya göçmek zorunda kalabilirsin. Skandal nasıl yaratılır bilmiyorum ki. Ben de. Bir süre konuşmadılar. Charlotte bazı zamanlar Belinda'nın edilgenliğine imrenmiyor değildi. Yaşam çok daha kolaydı böyle olunca. Ama o denli de can sıkıcıydı. Maria'ya evlendikten sonra ne yapmam gerekeceğini sordum. Ne dese beğenirsin? Dadısının Rus aksanını taklit ederek konuştu. Ne mi yapacaksın? Hiçbir şey yapacak değilsin ki yavrum. Belinda çok saçma dedi. Öyle mi dersin? Annen ne yapıyor peki ya da seninki? Onlar kibar sınıf, parti verirler, kır konaklarında kalırlar, operalara giderler. Ben de bunu demek istiyorum. Yani başka hiçbir şey yapmazlar mı? Bebek yaparlar. Bu da başka bir sır işte. Doğum konusunu nasıl da gizli tutuyorlar? Çünkü bu konu bayağıdır. Neden? Nesi bayağı ki? Charlotte yine alevlendiğini fark ediyordu. Maria böyle olmaması için onu hep uyarırdı oysa. Derin bir soluk alıp sesini alçalttı. Sen de ben de bebek yapmak zorundayız. Ne olurdu sanki bize bunun nasıl yapıldığını anlatsalardı? Ama Mozart'ı, Shakespeare'ı ve Leonardo da Vinci'yi bilmezsek kıyameti koparırlar. Belinda konudan ürkmüş gibiydi fakat ilgisine diyecek yoktu. O da benim durumumda diye düşündü Charlotte ama acaba ne kadar biliyor? Bebek içinde büyüyor, biliyor muydun diye sordu Charlotte. Belinda başını sallayarak olumlu yanıt verdi, sonra da aklındaki soru ağzından çıkıverdi. Peki ama nasıl peydahlanıyor? Durduğu yerde oluyor işte. Herhalde 21 yaşına falan geldiğin zaman. Bu yüzden sarayda takdim edilip sosyeteye tanıtılman ve bebeğin olmadan bir koca bulman gerekiyor. Charlotte bundan pek de emin değildi ama herhalde diye ekledi. Beni de iyi ama nasıl dışarı çıkıyorlar? Bilmem. Ne büyüklükte oluyorlar? Belinda ellerini yarım metre kadar açtı. İkizler bir günlükken bu kadardı. Sonra biraz düşündü, ellerini biraz daha yaklaştırarak belki de bu kadar dedi. Charlotte, tavuk yumurtlayacağı zaman arkasından çıkarıyor diye mırıldandı. Belinda ile göz göze gelmekten kaçınarak o güne dek kimseyle bu denli açık konuşmamıştı. Yumurta çok büyük duruyor ama çıkıyor işte. Belinda biraz sokulup sesini alçalttı. Daisy'yi bir buzağı bırakırken görmüştüm. Bizim çiftlikteki Jersey ineği. Adamlar benim gözetlediğimi bilmiyorlardı. Adı da böyleymiş, buzağı bırakmak. Charlotte büyülenmiş gibiydi. Nasıl oldu? Korkunçtu. Sanki karnı birden açılıverdi. Bir dolu kan ve başka şeyler de çıkıyordu. Belinda ürpermişti. Charlotte beni fena halde korkutuyor dedi. Ama en çok ne olduğunu anlamadan benim başıma gelecek diye korkuyorum. Neden anlatmazlar ki bize? Bu konuları konuşmamamız gerek. Neden konuşmayacakmışız be? Belinda soluğunu tuttu. Ağzını bozunca daha da ayıp oluyor. Umurumda değil. Bu konuda bir şey öğrenememek, kimseye danışamamak, hiçbir kitap olmayışı Charlotte'u deli ediyordu. Birden aklına bir fikir geldi. Kütüphanede kilitli bir dolap var. Bahse girerim, orada her çeşit kitap bulabiliriz. Gel bakalım haydi. Ama eğer kilitliyse... Anahtarın nerede olduğunu biliyorum, yıllardan beri de bilirim. Yakalanırsak başımız adam akıllı derde girer. Şu anda herkes akşam yemeği için üstünü değiştiriyor, tam fırsatı. Charlotte ayağa kalktı. Belinde kararsızdı. Kıyameti koparırlar. İstedikleri kadar koparsınlar. Ben gidip dolabın içine bakacağım. İstiyorsan gelirsin. Charlotte eve doğru yürümeye başladı. Tahmin ettiği gibi Belinda az sonra kendisine yetişti. Binanın içine büyük salonu geçtikten sonra sola döndüler. Sabah odası ve altıgen salonu da geçip kütüphaneye vardılar. Charlotte kendi kendine bir kadın olarak böyle şeyleri bilmesinin haklı olduğunu söyleyip duruyordu. Ama yine de kendini yaramaz bir çocuk gibi görmekteydi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.